Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, inşallah Furkan suresini anlatmaya devam ediyoruz. Ayet numaramız 45. ayeti kerimeden itibaren sizlere Furkan suresinin kalan kısmında inşallah tamamlamaya çalışacağız. O ayet-i kerimede, 45. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle söylüyordu bizlere: Elem tera ila rabbike keyfe medda dillu ve lev şa le cealehu sakinen tümme cealle şemse aleyhi delila. Daha önceki ayet-i kerimelerde Rabbimiz peygamberlerimizin hayatlarından örnekler verdi. Nuh peygamberimizden, Ad kavminden, Semud kavminden bahsetti. Ve en son olarak da 43. ayet-i kerime gerçekten çok dikkat etmemiz gereken, farkında olmadan bir takım yanlışlıkların içerisinde, Allah korusun, imanımızı bile heba edebileceğimiz, imanımızın kaybolmasına neden olabilecek bir durumu bize Rabbimiz bu ayet-i kerimede bahsedivermişti. İsterseniz o ayet-i kerimeyi tekrar sizlere hatırlatıvereyim. اَرَائَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَا اَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا dedi Rabbimiz. Hevasını, istek ve arzularını kendisine ilah edineni gördün mü? Sen mi onun üzerine bir vekil olacaksın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açıkça bir uyarı vardı. Hevasını, arzu ve isteklerini ilah edinen, yani arzu ve hevasını ilah edinmek demek, kişinin kendi bir takım emellerini, bir takım gayelerini Allah'tan, peygamberden ön plana geçirerek Allah ve peygamberin istekleri bir kenara bırakması, kendisinin hobilerini ön plana çıkarıp onlardan taviz vermezken, hobilerinden taviz vermezken, Allah ve peygamberin isteklerini yeri ve zamanı gelince geri plana atması, daha ileride yapabilirim düşüncesinde olması ama kendi istek ve arzularına, kendi sevdiği şeyleri ön plana çıkarması, mesela bir maç için namazı feda edebilmesi, maç nasıl olsa tekrar edilmez ama namazı kaza edebilirim gibi toplum arasında çok yaygın olan, çok basit ve adice bir düşünce olan, böyle bir planın içerisinde olmuş olması, Allah korusun, işte bu ayetin muhatabı olmuş oluruz ki çok tehlikeli bir durumdur. اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلَٰهُهُ هَوَاهُ diyor Rabbimiz. Kim ki hevasını ilah edinirse, Allah yerine onu korsa, Rab edinirse, yani o insanın artık bu kelimeden şunu anlamış da oluyoruz. Hevası, istekleri, o arzuları kendisinin hareketlerine yön veren güç durumuna gelmiş oluyor ki namaz kılması gerekirken namaz kılmayı terk et diyor. O, çünkü ben bugün maça gitmeliyim. Maç çok önemli, Allah korusun, ondan ön plana geçmiş oluyor. Sinemaya gidecek, gezmeye gidecek, tiyatroya gidecek, neyse. Bunların zamanı ve saati çok önemli ama ibadetin, Allah'ın emrinin saati ve zamanı çok önemli değilmiş gibi onu ikinci plana itmek, Allah korusun, hevayı, insanların isteklerini ilah edinmek onu veriyor. Veya bir başka açıdan olaya bakacak olur isek, ekonomide bir takım kurallar vardır. Bugün çalışıyor, kapitalist ve liberal bir ekonomik sistem var. Onun gereği olarak insanlar bir takım ticari işlemler yerine getiriyorlar, kurallarını yerine uyuyorlar. Ama bu konuda Allah'ın da peygamberin de bir takım söyledikleri var. Allah ve peygamber bu konuda neler söylemiş? Acaba ona uyulduğu kadar, titizlik gösterildiği kadar, çok para kazanmanın kurallarına uyulduğu kadar, acaba haram ve helal noktasında da Allah ve peygamber ne der diye uyulabiliyor mu, dikkat edilebiliyor mu? İşte bunları Rabbimiz bundan önceki ayetlerde hatırlattı bize. Bundan sonraki 45. ayeti kerimeden itibaren de Rabbimiz tabiattaki olaylardan bizlere bir takım örnekler verecek ki bunların hepsi Allah'ın gücüyle, Allah'ın isteğiyle, Allah'ın iradesiyle olan şeylerdir. Yoksa kendi kendilerine olup biten hadiseler değildir. Bunu niye hatırlatıyor Rabbimiz kanaatimizce şunun için hatırlatıyor. Bu kainata hükmeden, bu kainatı yöneten, güneşin, ayın, yıldızların hatta gölgenin bile uzayıp kısalması tamamen isteseydi Allah onu sakin olarak, durağan olarak yapabilirdi. Sabitleyebilirdi. Gölge ne uzardı ne kısardı. Buna da gücü yeterdi. Bu şekilde olmasının, güneşin belli zamanda doğup belli zamanda Allah'ın istediği takdir ve tayin ettiği yörüngeyi takip etmesi, belli bir zamanı gelince de güneşin kaybolup gecenin ortaya çıkmış olması, gece ve gündüz hepsi Allah'ın istediği, planladığı, programladığı birer hadisedir bunlar. Yoksa bunlar plansız, programsız olan şeyler değildir. Yeri ve zamanı Allah tarafından tayin edilmiştir. Ne zaman gece olacağı, ne zaman gündüz olacağı süresini bile Allah tayin ediyor. Ama bir günde gelecek ki güneş bize ışık ve ısı kaynağımız olan güneş Allah'ın emriyle Tekvir suresinde bize bildirildiği gibi İzeşşemsü küvvirat. Güneş o gün dürülecek, ışık da vermeyecek, ısı da vermeyecek. İşte o gün insanoğlu Allah'a inkar etmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlayacak. Güneş nimetinin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayacak. Işık ve ısı vermemesi bugün düşünebiliyor musunuz? Yani güneş gezegen olarak bize bir metre yakın olsa dünyadaki bütün bitkiler yanacak. Nitekim ekvatorda yaşayan insanlarımız daha iyi bilir. Hacca gidenler de iyi bilirler. Orada bakıyorsunuz ki yeşil bitki çim alanı pek olmuyor. Çünkü hatta ben bir tanesini görmüştüm. Islak çuha sermişlerdi o yeşil çimlerin üzerine. Güneşin ışığından aşırı gelmesinden korumak için. Yani güneş bu kadarcık gezegen olarak bize bu kadar yakın olmadığı halde o kadar etkiliyor. Ama bir de düşünün ki bir metre gezegen olarak bize dünya gezegenine yakın olmuş olsa dünya yanacak. Bir metre de dünyadan uzak olmuş olsa güneş dünya donacak. Bunun da örneklerini işte Rabbimiz bugün kutuplarda yaşayan kutupların güneşe yakınlığı ve uzaklığıyla gösterir ki orada bir hayatın yaşaması mümkün değil. Bunlarla bize örnek veriyor Rabbimiz ki anlayasınız, düşünesiniz, ibret alasınız diye. İşte bunları örnek vermesinin nedeni Rabbimizin kainatı hükmeden yöneten Allah bu insanları da yönetmeye ve idare etmeye, onların Allah'ın istediklerine göre eğer yaşarlarsa, kendi aralarındaki alışverişlerinde, ticaretlerinde, kendi ikili ilişkilerinde, insani münasebetlerinde, aile ilişkilerinde Allah'ın dediğine göre, peygamberin uyarılarına göre hareket ederlerse, nasıl ki gökyüzünde herhangi bir anarşi ve terör olmuyor, herhangi bir uygunsuzluk, dengesizlik, uyumsuzluk olmuyor, insanlar arasında da böyle olacaktır. Demek için Rabbimiz zaman zaman bizi işte tabiattan örnekler vermek suretiyle düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyor. Ben şunu anlıyorum, bu Kur'an-ı Kerim'i bu kadar okuduktan ve inceledikten sonra toplumdaki yanlışlıkların nedeninin dışından olduğuna kanaatindeyim. Bugün Müslümanım diyen insanlardaki, tabi öbür insanlardaki temel sorun bu ama esas mesele biz kendi Müslümanlar açısından olaya baktığımız zaman Müslümanların bilgisinin kaynağı nedir? Yani Müslüman, Müslüman olurken hangi kaynaktan bilgi edinerek Müslüman olmuştur. Mesele bu. Yani bilginin kaynağı problemi var. Müslüman olmayan insanlarda da aynı problem var. Yani Müslüman olmayan insanlar bugün neden Müslüman olmadıklarını eğer ayet ve hadisleri, Kur'an'ı inceledikleri zaman büyük bir ihtimalle tabi hidayet Allah'tandır. %100 Müslüman olacaktır anlamında bir söz söylemiyoruz ama İslam'a olan düşmanlıklarının nedeninin Kur'an okuduktan sonra olmadığını tahmin ediyorum ben. Bugün Müslümanım diyen insanların da Müslümanlıklarındaki temel neden bilgilerinin İslam adına, Kur'an adına öğrendikleri şeylerin kaynağı nedir? Ayet ve hadisten mi öğrenmişlerdir? Yoksa bir takım başka bilgilerden, başka kaynaklardan mı öğrenmişlerdir? Mutlaka eğer ayet ve hadis okumuşlar ise okudukları zaman görecekler ki kendilerindeki bilgilerinin kaynağıyla kendilerindeki bilgilerle ayet ve hadis bilgisinin çatıştığını, birbirleriyle çeliştiğini göreceklerdir. O halde gelin problemi kökünden çözelim, hepimiz bilgilerimizi yenileyelim. Ramazan dolayısıyla da büyük bir fırsat var elimizde. Hemen Kur'an okurken sadece Arapça kısmını değil, mutlaka Türkçe mealini de okuyarak kendimizdeki mevcut bilgileri bir yenilemiş, bir test etmiş olalım. Evet, Allah-u Teala bizlere ve peygamberimize bütün insanlığa hitap ederek elem tera ila rabbike keyfe medda dillu dedi. Allah-u Teala bu ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Görmez misin ey insanoğlu, ey insanlar, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, kimse, ey insan topluluğu, Rabbinin şu gölgeyi nasıl uzatıyor, onu uzatıyor. Bakıyorsunuz ki küçücük bir gölge, öğleyin, ondan sonra uzadıkça uzamaya devam ediyor. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. Eğer senin Rabbin dileseydi, Allah dileseydi, hiç şüphesiz onu olduğu gibi bırakıverirdi. Tek bir gölge olurdu, ne uzardı ne kısardı. ثُمَّ جَعَلْنَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Bundan sonra da Allah-u Teala gölgeye güneşi yol gösterici kılmışızdır. İnsanlar için ve ceale şemsi aleyhi delila, güneş de biz insanlar için üzerine bir delil olarak, bir kılavuz olarak Allah-u Teala. Bugün biz bakıyoruz işte namaz vakitlerini güneşin hareketine göre, insanlar günlük zamanlarının nasıl kullanacağını da yine güneşin hareketine göre tayin ve tespit ediyorlar. Evet, bu ayetten sonra tümme kabeduna ileyna kabdan yesira. Bundan sonra da o gölgeyi yavaş yavaş kendimize çekip, kısaltıp uzatmaktayız. Bazen uzatıyoruz, bazen de kısaltıyoruz. Bunun gücü, bunun kuvveti, bunun yapıcısı gölgeyi uzatma ve kısaltma yetkisi ve gücü sadece Allah-u Teala'nın elindedir. Ve huvellezî, o Allah ki sadece gölgeyi uzatıp kısaltmakla kalmadı. Güneşi bizler için bir delil yapmakla da kalmadı. Lekumul leyle libâsen وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Bir başka delil daha bizler için, sizin için geceyi bir örtü yaptı Allah-u Teala. Karanlık yaptı, örtü yaptı. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, uykumuzu da bir dinlenme vasıtası kıldı. Dinlenme vasıtası, insanların rahatça dinlensinler, rahatça uyusunlar diye ortamı da karanlık yaptı. İnsan düşünecek olur ise gerçekten aydınlık bir ortamda rahat bir uyku uyumak pek mümkün değil. Sağlıklı değil yani. İnsan rahat bir uyku uyuyamıyor ama karanlık bir ortamda havanın kararması, içerinin kararması, lambanın sönmesi insanın rahat bir uyku uyumasına neden oluveriyor. İşte Allah-u Teala biz insanlar için gerekli olan, sağlıklı bir şekilde yaşamamızı sürdürmemiz için gerekli olan her türlü ortamı gönül rahatlığıyla insanlar için sağlamıştır ve insanın şu da şöyle olsaydı diyebileceği herhangi bir durum söz konusu değildir. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. O Allah-u Teala insanların gecesini örtü yaptı, dinlendirdi, rahat bir uyku uyumak, uyuyabilecekleri bir ortam onlar için sağladı. Ondan sonra da Allah-u Teala insanlara ne gerekiyor? İnsan rahatça yaşayabilmeleri için وَجَعَلَّ النَّهَارَ نُشُورًا. Ondan sonra Allah-u Teala çalışmanın zamanı, insanların maişetini temin etmeleri, rızıkların temin etmeleri için bir de güneşi yeryüzüne sabahleyin yaymak suretiyle insan rahatça, rahat bir ortamda günü rızıkları temin edebilmeleri için de güneşi de yayan odur. Gündüzü de aydınlık kılan odur. Daha bitmedi Allah-u Teala kendi gücünü ve kuvvetini ortaya koyan delilleri bizler için sıralamaya devam ederek ve huvellezî erselel riyâhe büşran beyne yedey rahmeti. Bundan sonra da Allah rüzgarların rahmetinin önünde bir müjdeci olarak, bundan sonra bir rahmet gelecek, bu rüzgardan sonra bir müjde, bir rahmet, bir bereket gelecek diye de kendi gücüyle, kuvvetiyle gönderen de odur Allah-u Teala. Rüzgarları rahmetinin önünde bir müjde olarak gönderen Allah'tan başkası değildir. Ve enzelle mine sema ima en tahura. Gökyüzünden de size o müjdenin, o rüzgarın arkasından sizler için de sular indiren, nasıl sular indiren? Tertemiz, suyu da bol bol insanlara indiren de Allahu Teala'dır. Ve yine li nuhyiye bihi beldeten meyten ve nusqiyehu mimma halakna en'amen ve anasiye kethiran. O su ki Allah'ın tertemiz gökyüzünden indirmiş olduğu su ki onunla ölü bir beldeye hayat verelim. Ölü bir beldeye Allahu Teala li nuhyiye bihi beldeten. Öyle bir belde ki meyten, ölmüş, yok olmuş, bakıldığı zaman kurumuş, çör çöp olmuş, otlar kurumuş, saman olmuşlar. Bununla Allahu Teala o gökyüzünden indirmiş olduğu su ile onları dirilti veriyor. Eğer insanlar kendi imkanlarıyla böyle bir araziyi sulamaya kalkmış olsalar, diriltmeye, ölmüş olan otları diriltmeye kalkmış olsalardı, güçleri yetmezdi. Çevremize bakıverdiğimiz zaman bütün ormanları eğer Allah sulamamış olsaydı, insanların kendi güç ve teknikleriyle bunları sulamaları mümkün değildi. Ve nuskiyehu mimma halakna en'amen ve anasiye. Allahu Teala sadece ölmüş olan bir beldeyi o suyla hayat vermiyor. Yarattığı, Allahu Teala'nın yarattığı, halakna biz yarattık, en'amen, otlayan hayvanlar, daha başka ne yarattık? Ve anasiye, insanlardan da birçoğunu onunla sulayalım diye Allahu Teala gökyüzünden yağmur gibi bir bereketi, tertemiz suyu indiren de odur. Allahu Teala şayet bu suyu gökyüzünden Allah korusun indirmemiş olsaydı ki zaman zaman işte kuraklıklar olabiliyor, yağmur yağmıyor. O zaman insanları bir telaş alıveriyor. İnsan susuz kalıyor, hayvanlar susuz kalıyor. Bütün yeryüzündeki bitkiler, otlar, nebatat hepsi susuz kalıveriyor. İşte o zaman insanlar Allah'ı daha çok hatırlıyorlar. Halbuki Allahu Teala o nimeti verdiği zamanda da Allah'a teşekkür için insanların bir şeyler yapmaları gerekiyor. Nasıl ki kuraklık olduğu zaman yağmur duasına çıkıp o zamanlarda insanlara yemekler veriliyor, ihsanda bulunuyor, ikramda bulunuyor. Bugün de Allahu Teala son günlerde Allah'ta çok şükür ki insanlara, köylüler daha çok seviniyorlar, yağmurlar yağıyor. Bunun için de teşekkür nişanesi olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor diye de düşünüyorum. Allahu Teala bu ayetleri de işte bizlere bir hemen hatırlatacak olursak, gölgenin uzaması ve kısalmasından bahsetti. Güneşi insanlara delil olarak gönderdiğini söyledi. Biz o gölgeyi dürüp büken biziz dedi. Geceyi bir örtü yapmak suretiyle bizim rahatça uykumuzu sağlayabilenin Allah olduğu ve de insanların rızıklarını temin etmesi için de gündüzü yarattığını da yine Allahu Teala bizlere haber verdi. Yağmurdan önce bir rüzgarın esmiş olmasının gelecek bir bereketin müjdecisi olduğunu yine bu ayette 48. ayette bizlere hatırlatıyor. Ölmüş olan ve gökyüzünden tertemiz yağdırdığı, indirdiği yağmurlarla da bize ölmüş olan birçok beldeyi diritti, yeryüzünde otlayan hayvanları onunla suladı ve biz insanların da Allahu Teala'nın o su ile sulandığında yine bize haber verdi. Bununla da biz şunu anlıyoruz. Demek ki Rabbimiz olan Allah gökyüzünün de hakimidir, egemenidir, yönetenidir, yöneticisidir. Ondan başka yöneten, ondan başka hüküm ve hakim durumunda olabilecek olan yoktur. Allah kulları üzerine yapılması gereken ne ise sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için, dengeli bir hayat sürebilmeleri için gerekli olan her türlü ortamı sağlayan sadece Allahu Teala'dır. Onu bize düşünmemizi, tefekkür etmemizi bize Allahu Teala hatırlattı, onu bizlere bildirdi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى اَكْثَرَ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Bundan sonra Allah bize şöyle diyecek. Gerçek şu ki biz bütün bu tabiat olaylarını insanların gözü önünde türlü türlü şekillerle tekrar ettik ki belki ders alıp akıllanırlar da akıllarında tutarlar da ama insanların çoğu inat edip dayattılar ve nankörlükten vazgeçmediler. Allahu Teala'nın bu olayları bizlerin gündemine tekrar tekrar getirmiş olması, olabilir ki bir keresinde akletmemiş, düşünmemiş, tefekkür etmemiş olabilir. İkinci keresinde ibret alır, ders alır diye Allah-u Teala bu tabiat olaylarını bizlere zaman zaman böylesine hatırlatmalarda bulunuyor ki insan hatırlasın. Ama şu bir gerçek ki fe ebe ekserun nasi illa küfura. Böylesine ders alabilen, böylesine Allah'ın ayetlerinden ders çıkarabilen, kendi hayatında bir takım değişiklikler yapabilen bir insan çok azdır da onlardan bir kısmı da ne diyor Rabbimiz? Fakat insanların çoğu illa küfürde kalıp isyan ediyorlar, diretiyorlar, ona karşı Allah'ın emirlerine karşı hep uygunsuzluklar, uygunsuz hareketler. Yağmurun yağmamasından veya yağmurun yağmasından herhangi bir ibret almıyorlar. Evet. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا. Bundan sonra da Allah-u Teala eğer dilemiş olsaydık, Allah'ın gücü ve kudretinin imkan dahilinde olan bilen bir olabilecek bir şeydir bu. Her ülkede, her köyde, her memlekette bir uyarıp korkutucu çıkarıp görevlendirirdik. Yani her memlekette ayrı ayrı birer peygamber de Allah-u Teala istemiş olsaydı her kasabaya, her köye bir uyarıcı, bir peygamber gönderirdi. Allah'ın bu gücünün üzerinde bir iş değil, tamamen Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Ama her köye bir peygamber de gelmiş olsaydı, bu şu anda her beldede, her köyde, her kasabada, her ülkede Allah'ın emirlerini rahatlıkla insanlar işitebiliyorlar, duyabiliyorlar, görebiliyorlar. O günde aynı şartlar vardı. Ya zaman zaman çok birbirine yakın olan beldelere, köylere bile bir dönemde birden fazla peygamberimizin geldiğini biz tarihten biliyoruz. Onlar böylesine bir peygamber bile gelmiş olsaydı yine de inkarlarına devam edeceklerdi. Kesinlikle peygamberlerine itaat etmeyecekti. Allah hemen dedi ki peygamberimize ve bizlere وَلَا تُدُعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Bundan sonra sen artık yapman gereken şu şey şudur. Kafirlerin önümüze koymuş olduğu bir takım oyunlara, desiselere, kandırmacalara kanmadan, onların yolunda gitmeden sakın ola ki dedi Rabbimiz kafirlere itaat etme, onlara boyun eğme, onların yolundan yürüme, onların birlikte hareket etme. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا. Bundan sonra da sen onlarla yapman gereken şey en büyük cihatların en büyüğüyle yapman gereken ne ise onlara malınla, sözlerinle, gücünle, kuvvetinle hangisini yapabiliyor isen onunla cihat etmen gerekir. Mevdudi'nin şöyle bir yaklaşımı var. Cihat-ı kebir noktasında üç anlam ifade eder der. Onları sizlere aktarmak istiyorum. Birinci olarak cihat-ı kebirden şunu anlamamız gerekir diyor Mevdudi. İslam davası yolunda, Allah yolunda elden geleni insanın yapmasıdır. Elden geleni yapmaktır. Ne geliyorsa yapabileceği eğer 100 gramlık bir şey varsa 90 gramını yapıp da gücü ona yetiyordu, 100 gramı yetiyor da 10 gramı kalsın demeyecek. 100 gram yapması gerekiyorsa 100 gramını da yapması lazım. 2. Bu dava için tüm imkan ve kaynaklarını seferber etmek. Nasıl ki para kazanmak için, güzel bir ev sahibi olmak için bütün imkanını seferber ediyor, hatta zaman zaman da borçlanıyor. Bir araba almak için, bir ev almak için, bir iş yeri açmak için zaman zaman da bir başkasından borç bularak bu işi yürütebiliyorsa, bu dava için de tüm imkan ve kaynaklarını seferber etmeli, onun için kullanmalı diyor Mevdudi. Üçüncü olarak da Allah kelimesini yükseltmek için tüm kaynakları harekete geçirip mümkün olan her cephede İslam'ın düşmanları savaşmak, bu da dille olabilir, kalemle olabilir, malla olabilir, hayatla ve diğer bütün silahlarıyla yapılması gereken cihadı içine alır diyor Mevdudi. Cihadı kebiri böyle açıklıyor. Toplayacak olursak şunu demek istedi Mevdudi bu cihadı kebir sözcüğünün ayetinden. İslam davası yolunda insanın elinden geleni yapması, tüm imkan ve kaynaklarını zorlaması, Allah kelimesini yüceltmek, ilahi kelimetullahı dünyanın her bir santimetre karesine duyurmak için diyorum, bunu dille, kalemle, malla ve hayatıyla ve bütün yapılması gereken uğraşlarla, silahlarla yaparak bu cihadı mutlaka yerine getirmesi lazım. Bize düşen görev budur. Yoksa önümüze çıkan engeller karşısında kafirin hemen söylediklerine boyun eğip onlara itaat etmek değil. Netice alıp almamamız bizim için çok önemli değil. Yani acaba ben dini götürdüm, kendisine anlattım, Müslüman olur mu, olmadı mı? Bunun endişe ve kaygısını taşımaya hiç gerek yok. O Allah'ın bilebileceği bir iştir. Bizimki sadece insanlara Allah'ın kitabını, Allah'ın adını, ilahi kelimetullahı her bir metrekareye, her bir santimetrekareye, bütün insanlara, isterse amir olsun, memur olsun, makamı, mevkisi, sosyal statüsü ne olursa olsun, toplumun hangi katmanlarından olursa olsun, büyüğümüz olsun, küçüğümüz olsun, akranımız olsun, arkadaşımız olsun, tanıdığımız olsun veya olmasın, Allah'ın emrini, o konudaki emrini onlara iletmektir, onlara duyurmaktır. Bu işte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde bizlere açıklamış olduğu ve cahiduhum bihi cihaden kebira ayetinin muhatabı olarak bizler yapmamız gereken şeyin bu olduğu kanaatindeyim. O zaman cihad-ı ekber işte budur diyorum. Tekrar Allah-u Teala tabiattaki örneklerden bizlere hatırlatmalar yapmaya devam ediyor ve de diyor ki bir başka örnek verecek bize. Ve huvellezî meracel behrayni hâdâ azbun furâtun ve hâdâ milhun ucâcun ve ce'ale beynehumâ berzehan ve hicran mehcûrâ. Tabiatta insanlar zaman zaman gökyüzünde gezerler, zaman zaman da yeryüzünde dolaşırlar ve gezerler ama bazen de insanlar denizlerde de dolaşabilirler, gezebilirler. İşte denizde dolaşan, denizde gezen insanların dikkatini, ilgisini ve alakasını çekebilecek bir ayet-i kerime. Deniz bilgisi olan insanların, denizcilikte uğraşan insanların çok sık rastladıkları bir olay bu. Ama Allah-u Teala bunu da onların bilgisine. Tabii biz insan olduğumuz için bütün bilgileri bilmemiz mümkün değil. Bazen bir kimimiz denizcilikle uğraşıyor, kimimiz havacılıkla uğraşıyor, kimimiz karada bir takım coğrafyayla uğraşabilir, deniz bilgi olabiliyor. İşte bu konuda Allah-u Teala deniz bilgisiyle uğraşan insanları hayretlerde bırakabilecek, onlara gerçekten eğer akılları varsa düşünmeye sevk edebilecek bir olaydan bahsederek Allah'a kendisine inanmamızı ve kendisine bunu ancak Allah yapabilir diye ona yönelmemizi ve kendisini ona teslim etmemizi isteyebilecek bir olayı bugün bu ayetiyle bizlere haber veriyor. Ne diyor o ayette? Şunu söylüyor Allah. وَهُوَنَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ İşte iki deniz dedi. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı, iki büyük su kütlesinin birbirine karıştırmadan salıveren, ikisinin arasında karıştırmalarını önleyen, bir engel koyan da odur. Öyle sular vardır ki denizin içerisinde, bu sular kimisi tatlıdır, içilebilir özelliğe sahiptir, susuzluğumuzu gidericidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Bunlar aynı suyun katmanları içinde. Birisi üsttedir, birisi alttadır. Bakıyorsunuz yer coğrafyasında da böyle. Üst katmanlardaki yeri kazdığınız zaman, bir kuyu kazdığınız zaman 15-20 metre kazıyorsunuz. O esnada su çok acı çıkabiliyor. Ama 70-80 metreye indiğiniz zaman aynı hizada olmasına rağmen bakıyorsunuz ki su çok da tatlı çıkabiliyor. Denizin içerisinde de bunlar böyledir. Bakıyorsunuz ki bir tarafta tatlı su, bir tarafta tuzlu su. Allah-u Teala bunun Kur'an'ın arada fiziki bir engel olmadığı halde, bir perde, bir set olmadığı halde, aralarında bir perde ve aşılmaz bir engel de fiziki olarak olmadığı halde, Allah-u Teala'nın koymuş olduğu emir gereğince, bu suların, sular da Allah'ın emriyle akıyorlar, tuzlu su ile acı su birbirine ne yapmıyor, karışmıyor. Onun için de Allah-u Teala diyor ki işte, bunun hükmünü, bunun kuralını, bunun kaidesini koyan benim. Zaman zaman insanlara bakıyorsunuz ki bu konuyla ilgilenmiş olan, tarihte yaşamış olan birçok denizciler vardır. Mesela Türk Amirali Seydi Ali Reis, Meratül Memalik adlı eserinde ta 16. yüzyılda yaşamış olan bir bilgindir, bir denizcimizdir bu. Petrol şirketlilerinin içme suyu için Zahran yakınındaki kuyuları kazmadan önce İran körfezindeki aynı kaynaklardan su aldıklarını yazıyorlar. Böyle bir bilgi var elimizde. Bunların hepsi işte Allah'ın birliğinin ve kainatın yegane Rabbinin Allah olduğunu akli delillerden bizlere Allah-u Teala tek tek örnekler veriyor. Allah dilediği zaman nasıl denizin tuzlu sularının altında tatlı içilebilir su kaynakları fışkırtıyorsa, aynı şekilde şöyle de diyebiliriz biz, kirli toplumlardan da temiz toplumlar, onlardan sonrası temiz toplumlarda çıkabilir. Takva sahibi, temiz, iyi insanlar da, ahlaklı, dürüst insanlar da olabilir diyor Rabbimiz. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Bir başka örnek verecek. Bu da insandan örnek veriyor Rabbimiz. Demin tabiattan örnek verdi, gökyüzünden örnek verdi, denizden örnek verdi, yıldız gölgenin uzamasından ve kısalmasından örnekler verdi. Bu konuda da bu sefer Rabbimiz insanın kendisine döndü ve dedi ki, bir parça sudan işiten ve gören bir insan yaratan odur. Bir anne rahmine insan düştüğü zaman ufacık bir su parçacığıydı. Düşünün, bunu düşünün. Ama ondan sonrasında Allah-u Teala o su parçacığını işiten ve gören, konuşan, yiyen, içen, gezen, dolaşan bir insan yapıverdi. Sonra, bundan sonra da insanlar arasında Allah, erkek yönünden kan akrabalıkları, kadın yönünden de evlilik, hısımlıklar meydana getiren yine Allah-u Teala'dır. Çünkü Rabbin sonsuz kudret sahibidir. Evet, biraz düşünecek olur isek bu ayet-i kerimeden gerçekten çok anlamlı mesajlar alacağız. İnsanları Allah-u Teala erkek yönünden kan bağıyla meydana, bir akrabalığımız meydana geliyor ama kadın yönünden de sihir, nesep yönünden de bir sihriyet, bir akrabalık meydana geliyor. İşte Allah-u Teala yeryüzünde öylesine bir düzen kuruyor ki bu düzende erkek ve kadın oranını Allah-u Teala dengeleyiveriyor. Bu denge neticesinde de bakıyorsunuz ki işte erkeklerle kadınlar dengeli bir şekilde, eğer yeryüzü Allah-u Teala eğer müdahale etmemiş olsaydı, erkeklerin çoğunlukta olduğunu düşünün, kadınların az kaldığını veya bunun tersini düşünelim, kadınlar çoğunlukta olsa da erkekler az olmuş olsaydı, bu düzen bugünkü gibi gerçekten çok olgun bir şekilde, çok rahat bir şekilde hareket edebilir miydi? Mümkün mü acaba böyle bir şeyin olmuş olması? İşte Allah-u Teala kadın ve erkek oranını dengeli yaratmak suretiyle bu oranı o kadar güzel ayarlıyor ki ölenler, kalanlar, doğanlar, çocukken ölenler, belli bir yaştan sonra ölenler, bunlar hepsi Allah'ın plan ve programı çerçevesinde oluveren hadiselerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala çocuk konusunda şöyle demişti bize, bazen size biz kızlar veririz diyor, bazen de erkekler veririz, bazen her ikisinden de veririz, hem kız hem erkek. Ama Allah iradesiyle bazen de görüyoruz bugün, çocuğu olmayan aileler var, bazen de biz her ikisinden de vermeyiz. Allah-u Teala'nın bu, böyle bir iradesi var. Ama kız olmasına da erkek olmasına da hükmeden, o Allah-u Teala'dır. Onu da biz Lokman suresindeki ayetten anlıyoruz ki 34. ayette son ayet-i kerimesinden mugayyebat-ı gayb dediğimiz Allah'ın bildiği, başkasının bilmediği meselelerden bir tanesidir bu. Rahimlerde olana kız ve erkek olmasına ancak Allah karar verir. Anne babalarımız işte benim bir kızım bir oğlum olsun, iki kızım iki oğlum olsun şeklindeki bir kararı geçerli değil. Tamamen Allah dünyanın düzeni içerisinde olması gereken ne ise, olması gereken ne ise Allah onu en güzel şekilde ayarlayandır. Yerine ve zamanına göre erkek nüfusunu çoğaltabilir, yerine ve zamana göre kadın nüfusunu çoğaltabilir. Ölüm oranları da böyledir. Allah-u Teala bu düzende bir bozulma gördüğü, hissettiği zamanda Allah-u Teala gerekli olan ne ise o müdahale yapar. Ama bu müdahale yapmak Allah'ın elindedir. Onun için depremler, zelzele felaketleri, bir binanın çökmesi, toplu ölümler veya birebir olan ölümlerin hepsi Allah'ın takdiri ve isteğiyle olur. Yoksa hiçbir insanın müdahalesiyle bu işler oluyor değildir. Tabi ölen açısından olaya baktığımız zaman bu böyledir. Ama birisi birisini öldürmüştür, o olay bir farkıdır. Ölen açısından olaya baktığımız zaman bu Allah'ın takdir etmiş olduğu, vermiş olduğu süre bitmiştir. Onun için o ölmüştür. Ama öldüren Allah tarafından elbette ki o suçludur. Yoksa efendim bu adam ölecekti zaten, eceli bitmişti, o öldürmüş, o suçludur mantığı İslami bir söylem, İslami bir mantık, yorum değildir. Ve ya'budune min dunillahi ma la yenfa'uhum ve la yedurruhum ve kanel kafiru ala rabbihi zahira. Bundan sonra da o insanlar, ama buna rağmen bu Allahu Teala'nın insanları bir su parçacığıyken onu işiten, gören bir insan yapmasına rağmen, insanlar arasında bir takım akrabalıklar ve hısımlıklar meydana getirmesine rağmen, buna rağmen yine bazı insanlar Allah'ı bırakıyorlar, daha kendilerine hiçbir fayda veya zarar vermeyen, ne yararı ne de zarar ulaştırmaya gücü yetmeyen şeylere tapınıp duruyorlar. Zaten kafir olan kimse Rabbine Allahu Teala'ya sırtını dönüp şeytana arka çıkan bir yardımcıdır. Şeytanla dost olmuş olan insandır. Allah'a sırt dönmüştür. Allah'tan emir almamaktadır. Allah'tan başkasına ibadet eden, yani hayatını Allah'ın dediklerine göre değil de, çünkü bir Müslümanın ibadet dendiği zaman sadece 24 bizim namaz, oruç, hac, zekat aklımıza gelmeyecek. Bunun dışında bir Müslümanın hayatının bütünü ibadettir. Hayatının bütünü, uyuması, yaşaması, yemesi, içmesi hepsi ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meşru, helal olan bir işi yapan insan, ya Resulallah bu da sevap mıdır diye söyleyince Peygamber'e aleyhissalatü vesselam dedi ki evet sevaptır. Eğer sen onu haramdan yapmış olsaydın günah değil miydi? Evet günahtı. Helalden yaptın, o zaman sevaptır. Bu da aynı şekilde bizim 24 saatimiz ibadet kavramının içerisine girer. 24 saatimiz. Bütün hareketlerimiz ibadettir. Yememiz, içmemiz, yürümemiz, gezmemiz, dolaşmamız hepsi ibadettir. Öyle olunca da insanın hayatında Allah'tan başkasına ibadet etmesi demek, günlük yaşamında sevincine ve üzüntüsüne, neşesine, boş zamanını değerlendirmesine dahi eğer Allah karışmıyor, o konularda başkaları egemen oluyor ise, Allah korusun o insan Allah'tan başkasına ibadet ediyor demektir. Neşe, üzülmemizde, ağlamamızda, gülmemizde, insanın boş zamanları, boş vakitleri değerlendirmesi dahi Allah'ın verdiği plan, program ve çerçeve içerisinde olması lazım. Yoksa Allah korusun, Allah'tan başkasına ibadet etme gibi bir durumla karşı karşıya kalmış olabiliriz ki Allah bunu bize hatırlattı. Ve de dedi ki, o sizin Allah'tan başka ilah edindikleriniz, ibadet ettikleriniz var ya, مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ, size o ne bir fayda verebilir? Sizin gelmesini istediğiniz bir menfaati size getirmeye gücü yetmez onların. Kim olursa olsun bunlar, kim olursa olsun. Bir arkadaş, İstanbul'a gittim hocam dedi. Ben de Eyüp Sultan'ı ziyaret ettim, şurayı ziyaret ettim, burayı ziyaret ettim dedi. Ben kendisine iki şey söyledim. Bir, senin neyini değiştirdi bunlar? İki, sana ne faydası oldu bunlar? Elbette ki kabir ziyaretinin faydası var. Kime faydası var? Diriye faydası var, ölüye faydası yok. Niçin? Ama bugün bizim insanlarımız o büyük zat dedikleri insanların kabirlerini ziyaret ediverince onlardan kendilerine bir sevap transferini falan olduğunu zannediyorlar. Sanki onlardan kendilerine bir menfaatin gelebileceğini zannediyorlar ki bu çok büyük bir yanılgıdır. Onlardan bize hiçbir fayda gelmez. Bir tek faydası var. Diri olan insana bir tek faydası var. O büyük insan denilenlerin kabirlerini ziyaret etmenin, bu bir Allah dostu idir. Allah biliyor tabi dostu olup olmadığını. Biz bir insana Allah dostudur deriz. Ama Allah'a göre de o adam kendisinin dostu değildir. O zaman haşa, Allah adına bir hüküm verme gibi oluyor. Ama biz insanın dış görünüşüne bakıyoruz. Dış görünüşe yaptıklarıyla, hareketleriyle gerçekten salih bir insan görünümü var. Böylesi bir insana deriz ki, böylesi bir insan ölmüş olsa bile bu insanlar da öldüğüne göre ben de öleceğim deyip bu dünyadaki yaşantımı daha dikkatli, daha Allah ve peygambere yakışır bir hayat yaşarım. O ölen insanların bizim hayatımıza olan menfaatleri, onlardan menfaatlenmemiz, onlardan yararlanmamız sadece bu yönüyle olur. Yoksa onlardan bize herhangi bir sevap transferi olmaz. Biz o ölümü hatırlatacak. Ölümü hatırlayacağız da onun için de daha çok Allah'a yönelik, peygamberin istediklerine yönelik hareketler yapmaya daha çok dikkat edeceğiz. Ve kânel kâfiru alâ rabbihi zahira. Bundan sonra Allah da kâfir, Rabbi aleyhinde arka çıkandır. Yani daha çok bu bir tam bir kâfirin özelliğidir. Yani Allah'tan başkasını ibadet etmek ve fayda ve zarar vermeyecek birilerin peşinden koşmak tam bir kâfirdir. O Allah'a karşı çıkan herkesin yardımcısı ve savunucusu ve Allah'ın kelimesini yükseltmeye ve hükmünü, Allah'ın otoritesini, gücünü, kuvvetini yeryüzüne uygulamaya çalışan herkesin de düşmanıdır, ona karşı çıkandır. Nerede bir Allah'ın dinini yaymaya çalışan insan var, ilk karşı çıkan insan odur. Allah'a itaatsizliğin olduğu her yerde o insanlar vardır. İnsanlara Allah'a kulluk ve itaat yoluna gösterme yönelik her çabanın karşısında da yine bu tip insanlar vardır. Allah'a sırt dönmüşlerdir, peygambere sırt dönmüşlerdir, onların emrine kulak tıkamışlardır. Onların emrinin hiçbirini yerine getirmedikleri gibi yerine getiren insanlara da her zaman karşı çıkanlar. Böylesi bir durum karşısında Allah peygamberimize ve din anlatan insanlara diyor ki: "Vema ersennake illa mübeşşiran ve nedira." Ey peygamberim, ey din anlatan, götüren insanlar, hiç unutmayın ki sizler ancak müjdeleyici, uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdik diye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Teala böylesine bir hatırlatmada bulunuverdi. Onların bu karşı çıkışları seni üzüntüye sevk etmesin. Onların bu karşı çıkışları, güçlü ve kuvvetli oluşları, dünyanın teknolojisine sahip olmaları seni bıkkınlığa, usangınlığa, yılgınlığa sevk etmesin. Bu iş olmayacak galiba deme. Hiç önemi yok. Allah da başka ayetlerde de söyledi zaten. O eğer Allahu Teala istemiş olsa idi, tamamen yeryüzünün bütün insanlar melekler gibi Allah'a itaat eden varlıklar oluverirdi. Ama Allah insan diye bir varlık yarattı. Bu varlığın inanma ve inkar etme özelliği de var. Dileyen, Allah'ın verdiği aklı kullanan insanlar, Allah'ın verdiğine göre Allah'ın uyarlarına, peygamberin uyarlarına kulak verip onu dinleyecekler ve onun yolunda yürüyecekler. Ama bir takım insanlar da vardır ki bu kendilerine verilen akıl nimetini Allah'ın istediği gibi kullanmayıp şeytanın yolunda yürüyecekler. Bu insanların böylesi hareketler içerisinde olmuş olmaları hiçbir zaman seni bıkkınlığa, bu ben galiba görevimi yapamadım gibi bir düşüncenin içerisine sevk etmesin. Burada onlardan dolayı sen üzülme diye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bir peygamberimizi rahatlatma, peygamberimizi görevini yapamadığından değil de tamam, senin görevin sadece duyurmaktı. Sen de onu yaptın. Bundan ötesi senin için Allah tarafından sorulacak bir soru değildir. Ben zaman zaman şöyle bir şey söylüyorum. Allah'ın hesabını soracağı şeyin peşinde koşalım diyorum. Allah'ın hesabını soracağı şeyin peşinde koşalım. Allah'ın hesabını sormayacağı şeyin peşinden koşmayalım. Ya bu kadar din anlattın da sen kaç kişi Müslüman yaptın? Allah sormayacak. Allah'ın sormadığı bir soruyu da insanların bizlere sorma hakkı yoktur. Yani bu kadar güzel konuşuyorsun, bu kadar güzel şeyler söylüyorsun, bu kadar kitap yazdın. Falana gitme dedim de sen gittin. Bazen de öyle diyorlar. Ya o laf anlamaz bir adamdır. Ona ne gidip de din anlatacaksın? O zaten belli. Hiç önemi yok yani. Ben o adam olduğundan, onun özelliğinden dolayı ben ona gitmiyorum. Allah'ın bana verdiği bir görev var. O da dini tebliğ etmek, müjdelemek ve uyarmak. Biz bunu söyleriz. Bundan ötürü. Bir arkadaş gitmiş söylemiştir. İki arkadaş gitmiş söylemiştir. Ona da üçüncü de şöyle bir söz söylemiştir. Ya siz gittiniz, bu adam laf anlamadı. Ben niye gideyim? Ben gitmiyorum derse ikisi görevini yapmıştır. Allah bu adama, bu iki arkadaşa soru sormayacaktır. Üçüncü ise bu görevi yapmadıklarından dolayı, tebliğ görevini yerine getirmediğinden dolayı Allah-u Teala ona soracaktır. Neden sen buna gidip de bu dini anlatmadın diye. Şöyle bir söz Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Ya Rabbi o ikisi gitti, laf anlamadı adam, ben de onun için gitmedim. Bu şeytan mantığıdır. Allah mantığında, Allah'ın söylediklerinde o iki kişi gitmiş görevini yapmış. Görevimiz şu değil de o insanı Müslüman yapmak değil de bu Allah'ın bileceği bir iştir. Bizim yapmamız gereken sadece dini tebliğ etmek, dini duyurmaktı. O iki kişi duyurmuş, biz de bunu yapmalıyız. Bu mantıkla hareket edelim. Zira Allah bize bu konuda zaten bir rahatlatma, bir sekinet veriyor. Diyor ki bizlere, sizlerin görevi sadece illa mübeşşiran ve nediran. Sizler müjdelemek ve de uyarmak ve de korkutmaktır. Cennet var diyeceğiz, cehennem var diyeceğiz. Bunu seçmek sana aittir diyeceğiz. Biz seni elinde tutup oraya koymayacağız. Sen kendin gideceksin yaptıklarına. Cennete ve cehenneme bilet bu dünyadan kesiliyor. Öbür öldükten sonra insanların artık cenneti veya cehennemi hak etmeleri diye bir şey söz konusu değil. Bu dünyada yapıp ettikleri cennet veya cehennem kazanılıyor. Allah korusun. Evet. Peygamberlerimizin bu konuda bir özellikleri de var. Allah onu da hatırlatıyor. Kul de ki ma es'elukum aleyhi min ecrin illa men şa'e en yettehide ila rabbihi sebila. İnsanlara Rabbimiz gerçekten bu dünyada hangi işi yapan insan olursa olsun yaptığı işin karşılığında mutlaka bir ücret talep ediyor. Hatta zaman zaman kılavuzluk yapıyorlar, yol gösteriyorlar. Bundan sonra da diyor ki ver bakalım bir ücret. Bundan da bir para istiyorlar. Ama bir tek dünyada bir iş yapılıp da ücret istenmeyen bir müessese var. Bir kurum var, o da peygamberlik müessesesi. İşte Rabbimiz ben sizden dedi peygamberimiz. Bunun karşılığında din anlatmamın karşılığında bir ücret, bir para talep etmiyorum. Bir şey istemiyorum. Böyle bir işim yok. Rabbine bir yol bulmak isteyen, yol arayan insan Allah'a bir yol edinmek dileyenden başka bir şey ücret istemiyorum de dedi Rabbimiz peygamberlerimize ve bizlere. Eğer bizler birilerine din götürürsek, din anlatırsak bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmemek Müslüman din anlatıcısının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتْ وَسَبِّهْ بِحَمْدِكْ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا Ve de ölmeyen, diri olan, canlı olan Allah'a öyle birine sen tevekkül et, sen öyle birine yönel, sen öyle birine sığın ki bu yönelme ve sığınma sadece Allah'tır. O Allah ki ölmeyendir, ölmeyecek olandır. Ölmeyen ve ölmeyecek olan O'dur. Öyle bir Allah'a sen ne yapacaksın? Tesbih et. Noksan sıfatlardan uzak tut. Allah'a boyun eğ. Bir işi yap ve ondan sonra Allah'a sığın ve Allah'a hamd ile teşekkür ederek Allah'a tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak, olucu olarak o Allah yeter. O Allah kullarının yapıp ettiği işlerin ne boyutlarda olduğunu o Allah bilir. O Allah bildiği için de senin o konuda kaygılanmana, o konuda herhangi bir endişe taşımana hiç gerek yok. اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنْ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا. O Allah ki insanı yaratmakla da kalmadı, o Allah-u Teala bir başka şey de yarattı. Yarattığı şey nedir? Gökleri ve yeri, bu ikisi arasında olan her şeyi, canlı ve cansız bütün varlıkları da Allah yarattı. Altı zamanda, altı birimde, altı günde yaratan, kudret ve hükümdarlık tahtında kurulu olan da o Allah'tır. Rahmeti her şeyi kuşatandır o Allah'ın. Acıması, merhamet etmesi, affetmesi, bağışlaması her şeyi kuşatandır. O öyleyse ne dileyeceksen, o her şeyden haberdar olandan, Allah'tan iste veya onun hakkında çok iyi bilgi sahibi olan birine sor diye Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde bizlere böyle hitap etti. İnşallah sohbetimizi burada bitirelim. Bir başka sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.